الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Değerli kardeşler, davetçide olması gereken bazı sıfatları işliyorduk. Her bir davetçinin bu sıfatlarla muttasıf olması gerektiği, ta ki daveti kabul görsün ve Allah katında Allah'ın bereketlendirdiği ve güzel bir amel olması için bu sayılan sıfatlarla muttasıf olması gerekiyor. Onlardan bir tanesi de kardeşler, her bir davetçide olması gereken bir sıfat ve önemli bir sıfat, o da ilimsiz konuşmaması. İlimsiz fetva vermemesi. Davet ayrı bir şeydir. Fetva vermek apayrı bir şeydir. Davet Allah'a davet edersin. İslam'a davet edersin. Allah'a itaat etmeye, namaz kılmaya, dinin ahkamını yerine getirmeye. Davet bir şeydir. Fetva vermek başka bir şeydir. Dolayısıyla davetçi şu anlama gelmez. Davetçi fetva da verendir anlamına gelmez. Ve davetçi olan bir kimse kendisini o pozisyonda da görmemesi gerekiyor. Ben davet ediyorsam gelen her bir soruya da cevap vermem gerekiyor. Her bir sorunun da işte fetvasını, cevabını vermem gerekiyor diye kesinlikle böyle bir psikolojiye girmemek gerekiyor. Çünkü fetva vermek ehliyet istiyor. Ehliyet, ilim istiyor. O ehliyeti elde etmediği müddetçe fetva vermesi İslam'da haram olur, caiz olmaz. Ve yani illaki davet eden bir kimseye sorular gelecektir. Çünkü halk bilmediği için davet ediyorsa zannedilir ki bu adam alimdir. Ve ister istemez ona sorular sorulacak. Hem de belki bu sorular dinin en hassas bel kemiği olan en kritik böyle ciddi sorular olacaktır. Eğer ilimsiz cevap verecek olursa hem kendisi helak olur hem de başkasını helak eder. Allah korusun. Bu noktalarda bilmiyorum diyecek. Bu sorunun yani cevabını bilmiyorsa, gerçekten ilmi varsa, sağlam bir ilmi varsa ve o işin üstesinden geleceğini biliyorsa cevabını verir. Öğretir. Ama cevabını bilmiyorsa, üstesinden gelmiyorsa, inşallah ben bunu araştırayım, o şekilde sana cevabını getireyim. Onu artık araştırır, ilim ehline götürür, o şekilde cevabını ona ulaştırır. Ya da bu işin altından kalkamazsa, ben sana bunun cevabını veremem falan, ilim ehline git, şuraya yönel, şuradan sor, şuradan öğren diye tevcih etmesi gerekir. Yoksa işte bana soruldu, ben bilmezsem ve ben bilmiyorum dersem benim kıymetim düşecek, benim değerim düşecek, cevaplamam lazım gibi bir şey girerse, Allah korusun, İnsanların hatırı uğruna kendisini helake götürür. Ve etrafındakiler de helake götürür. Çünkü bu dinde çok önemli bir meseledir. İlimsiz fetva vermek, Allah korusun, çok çok tehlikelidir. Ve bir nevi Rabbul Alemin adına konuşmak demektir. Yani bu noktada Allah şöyle şöyle emrediyor. Falan şeye hocam caiz midir? Evet caizdir. İlimsiz caiz dedi. Bu ne demektir? Aslında şunun manası şudur, yani bu noktada Allah-u Teala yasaklama koymamıştır, serbest bırakmıştır. İstese de istemese de aslında o Allah-u Teala adına konuşmuş olur. Yani Allah'ın bu noktadaki hükmü caiz olmasıdır, yapılabilir olmasıdır. Ya da hayır bu caiz değildir dediğin zaman demek ki bu yapılamaz, haramdır gibi. Ve bu Allah adına konuşma anlamına geliyor ki bu çok tehlikelidir. Kişi ilimsiz Allah adına konuşacak olursa Allah'a iftira atmış olur. Allah'a iftira atmak da yani ne kadar büyük bir günah olduğunu siz tasavvur edin. Bazı ayetlerde Allah-u Teala bunu da beyan ediyor. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللّٰهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Yani en zalim insan o kimsedir. Allah'a yalan uyduran. Allah adına. Fetva da bir nevi budur. Yani kişi bilmediği zaman cevap verecek olursa Allah adına konuşmuş olur. Başka bir ayette ve yevmel kıyameti tera lezine kezebu alallahi vücuhu musvedde. O Allah'a yalan uyduranların kıyamet gününde yüzlerinin siyah olduğunu görürsün. Kapkara yüzleri vardır. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelince yüzü kapkaradır. Niçin kapkara? Çünkü Allah adına yalan söylemiş. Bu sebeple İbn-i Kayyim Rahimullah İlam-ül Muvakkain kitabını yazarken çok güzel bir başlık atmış. Elif'in hemzesini koymamış. İlam-ül Muvakkain an Rabbil Alemin ve İlam-ül Muvakkain an Rabbil Alemin. İki türlü de okunabilir. İlam-ül Muvakkain imza atanlara işaretler. Hani yol işaretleri olur. Burada suratını azalt, burada viraj var, burada sollamaya çıkamazsın, burası işte şöyle tehlikeli, buna benzer işaretler olur şoförler için. Dikkat etsinler yoksa kaza geçirirler. Bu da Allah adına imza atanlara işaretler, uyarılar. Yani dikkat etsinler diye kuralları, bazı kaideleri sayıyor, bu kitabında anlatıyor. Öbür türlü okuduğun zaman اِعْلَامُ الْمُوَقِّئِينَ onlara bildiridir, uyarıdır. Bilin ki siz Rabbul Alemin adına imza atıyorsunuz. Önünüze bir belge geliyor sanki Allah tarafından ve siz bunu imza atıyorsunuz, takdim ediyorsunuz. Evet, bu Allah'a aittir. Fetva verdiğiniz zaman yani bir nevi o anlama geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu işin ciddiyetini bahsederken bir hadisinde diyor, kadılar üçtür diyor. Üç çeşit kadı vardır. Kadı insanlar arasında hükmeden, sorun geldiği zaman hüküm koyuyor. Caiz değil, caizdir ve sen şöyle yap, sen şöyle yapma diye hüküm veriyor. Bunların ikisi cehennemde, bir tanesi cennettedir. Üç kadıdan ikisi cehennemde, bir tanesi cennettedir. Cehennemde olan ilimsiz fetva veren, ilimsiz hükmedendir. Adamın ilmi yok, hükmediyor. Bu adam cehennemdedir. İkincisi ilmi var fakat ilmiyle amel etmiyor, torpil geçiyor. Menfaat sebebiyle gerçek hükmü vermiyor. Bu da cehennemdedir. Üçüncüsü ilmi var ve ilmine göre hükmediyor. Bu cennettedir. Aslında bu tehdittir, yani bir uyarıdır. İkisi cehennemdeyken bir tanesi cennete gidiyor. Bir tanesi kurtuluyor. Demek ki her şeriat kadısı kurtuldu anlamına gelmez. Bir hadisinde sizin cehenneme en cesur olanınız, fetvada en cesur olanınızdır diyor. Düşünün, yani fetvada en cesur olan, demek ki ateşe en cesur olandır. Mesele bu kadar ciddi. Sahabe-i kirama soru geldiği zaman bir mescitte, bir mecliste oturuyorlarsa, birine gelip soru soruluyorsa, işte bunun, bu meselenin hükmü nedir? Ya şuna git, o daha iyi cevap verecek. Öbürüne tercih eder. Ona gidince diyor ki şuna git, o inşallah daha güzel şerh eder sana. Ona gider derken biri diğerine gönderiyor. Neticede baştaki adama geliyor. Biri diğerine yönlendiriyor. Onlardaki ahlak buydu. Yani ben fetva vermeyeyim, tehlikeli. Belki kardeşim daha ehildir. Mesuliyettir. Ne yaparmış? Fetvayı atarmış. Başkasına gönderir. Ama öbür türlü bir topluluk olup da her gelen soruya cevap verirler. Her gelen sorularda hatta hocadan önce balıklama atlayanlar oluyor. Ben birkaç kere böyle şahit oldum bir mecliste. Hatta işin acayip tarafı, bana soru soruluyor. Yan tarafta avamdan bir tanesi zıplayıp şey yapıyor, cevabını veriyor. Acayip bir durum. Yani hani ona sorulsa dersin ki soruldu, yine cahilane cevap verdi demedi ya şurada işte. Ya bu mesuliyeti ona atayım ben. Niye kendimi tehlikeye atayım? Şu tehlikeyi öbür hocaya atayım. Belki inşallah o kurtulur yani. Ona atayım, kurtulayım demiyor. Ona sorulmadığı halde tutup kendisi balıklama atlıyor. Bu onun nesini gösteriyor? Takvasını mı gösteriyor? Güzel amelini mi gösteriyor? Allah'ın dinine olan hassasiyetini mi? İnsanlara yani hidayet mi istediğini gösteriyor? Yok, Allah korusun altında çok şeyler yatar. En başta onun cehaletini gösteriyor. İşin yani bu, yani bu ciddi meseledeki ne kadar cahil olduğunu, Allah korusun cehenneme cesur olduğunu, Allah korusun başka hastalıkların da işareti olabilir. Yani ben de biliyorum ha, ben de alimim. Yani beni es geçme. Ben varken bu mecliste böyle beni geçme gibi birçok Allah korusun kötü hasletler de yatar. Mesele ciddi yani. O yüzden davet ederken böyle bir sorularla karşılaştığımız zaman biliyorsak cevabını vereceğiz. Emin değilsek susacağız. İnşallah ben bunu araştırayım. Aciz kalırsak da ilim ehline yönlendireceğiz. Falan kişiye git sor. Daha doğru olur. Ben yanlış olur yani. Fethullah. Ve bilmiyorum demek kesinlikle ayıp değildir, kusur değildir. Bunu en büyük alimler bile yapmışlar. Müçtehit alimler. İmam Ahmed de yapmış, İmam Malik de yapmış, İmam Şafii de yapmış, İmam Ebu Hanife de, Süfyan-ı Sevri de, Abdullah İbn-i Mübarek de. En büyük yani şeyler, alimler, müçtehitler bile bunu çok rahat bir şekilde la alem demişler. Bilmiyorum. Büyük sahabeler yapmışlar. Abdullah bin Ömer'e sormuşlar. Uzak beldeden gelmişler. Soru sormuşlar, bilmiyorum demiş. İşte sen çok değerli bir zatsın. Çok değerli bir zatın oğlusun. Ömer radıyallahu anh'ın oğlusun. Yani sen basit birisi değilsin. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Peki bunu anlatalım mı gittiğimiz yerde? Yani biz Abdullah İbn-i Mübarek o büyük imama sorduk, bilmiyorum dedi. Bunu böyle mi söyleyelim? Evet, aynen öyle söyleyin. Gidin deyin ki şu soruyu sorduk, Abdullah İbn-i Mübarek'e sorduk, şeye, Abdullah bin Ömer'e sorduk, o da bilmiyorum dedi. Bunu rahat, gönül rahatlığıyla çok rahat bir şekilde söylemiş. Aynen bu şekilde söyleyin, benim için bir kusur bir şey değil ki. Bir rivayetlerde işte bir alim çıkmış, ders veriyormuş, hatta hutbe ve buna benzer bir vaaz veriyormuş. Minbere çıkmış yüksekten yani böyle şey yapıyor, anlatıyor. Oturanlardan birisi soru sormuş ona. O da bilmiyorum demiş. Bu soru soran da biraz edebi az olan, bedevi tipli birisi. Ya madem bu soruyu bilmiyorsan niye oraya yükseldin demiş. Bilmiyorsan senin ne işin var, niye yükseldin, minbere çıktın. O alim çok güzel bir cevap vermiş, kızmamış. Demiş benim birkaç malumatımla ben birkaç basamak yükseldim. Eğer cehaletimle çıkmış olsaydım başım göklere vardı. Göklere ulaşırdı. Cehaletime göre ben yükselmedim. Azıcık ilmime göre birkaç adım işte sadece yükseldim. Yani selefimiz bu şekilde davranmışlar. Kendilerini cehennemden kurtarmışlar, korumuşlar. Böyle olunca mesela kardeşler, gerek başımıza gelen olaylarda da ben biliyorum direkt amel etme. Bu da yanlış olur. Amel ederiz 3 sene, 5 sene sonra bir sorarız ilim ehline ya ben böyle böyle yapıyordum. Abdestte şöyle yapıyordum, necasetlerde şöyle diyordum, herhalde bu bir zararı yok. İlim ehli sana bir diyor ki hayır, caiz değildi, senin abdestin meselen bozuluyor. Ve da bununla sen namaz kılamazdın. Eyvah, 3 sene boyunca ben böyle namaz kılmıştım. Yani Allah katında ayrı bir vebali var. Cahilane 3 sene, düşünün ki Allah korusun batıl bir ibadet işlemiştir. Misal verin mesela bu rabıta yapanlar. Eğer ki soracak olsa ilim ehline, ya bu rabıta doğru mudur, caiz midir bizim bu yaptığımız, bunu tahkik etse, ona diyecekler bırak yani yapmayı, bu şirktir, seni şirke götürür. Sormayınca ve hatta başındaki dalalet ehline şey yapınca, uyunca senelerce bu batıl ibadeti yapıyor, şirk içinde yüzüyor, batıl bir ibadet yapıyor, farkında değil, ahirette büyük bir husrana uğrayacak. Niçin? Cehalet. Cehalet çok kötü bir şeydir. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Davet ayrı bir şey. Fetva vermek ayrı bir şey. Davet yapacağız, anlatacağız, teşvik edeceğiz, sevdireceğiz. Ama soru geldiği zaman da ehil değilsek bunu şey yapmayacağız, yapmamayacağız. Bunu zikir ehline götüreceğiz. Evet, başka bir sıfat davetçilerde olması gereken cömert olması, eli açık olması. Bu da çok önemli bir sıfattır. Çünkü bunun tersi cimriliktir. Cimri olanı Allah da sevmez. Celle Celaluhu insanlar da sevmezler. Ondan uzaklaşırlar. Çünkü çok kötü bir haslettir. Menfur olan bir haslettir cimrilik. Hem insanı helake götürür, hem de insanların da tiksindiği, Müslümandan tutun kafirine. Cimri bir insandan insanlar şey yapar, uzaklaşır, tiksinirler. Bunun tam tersi cömertlik olunca insanlar meylederler, severler. Kafir dahi olsa cömert olunca ona ayrı bir bakışla bakılır. Yani buğz edilse dahi o buğz biraz daha aşağı mertebededir. Ya kafirdir ama acayip bir cömertliği var. Acayip bir cesareti var. Acayip iyilik yapıyor böyle. Ne yapıyor? Gönülleri biraz da olsa meylettiriyor. Bu insanın tabiatında var olan bir şey. İnsan cömert olan, yardımcı olan, cesur olan, güzel amellerde bulunan kimseye, adil olan kimseye meyleder, gönül meyleder. Tam tersi olan, hasletleri olan kimselerden de buğz eder, nefret eder. O yüzden davetçide de böyle bir sıfat olursa davetinde daha çok başarılı olur. Eli açık olunca, ikram edince, daveti için yeri gelir infak eder tabii imkanına göre ve infak edilmesine sebebiyet verir. İkram eder, mesela hediye verir. Bütün bunlar gönlü ısındıran şeylerdir. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası hani Kur'an-ı Kerim'de anlatılırken melekler geliyorlar ona misafir olarak. O da böyle dolgun, kilolu bir buzağı getiriyor, onu kesiyor, pişiriyor. Çok güzel bir yemek takdim ediyor meleklere. Bakıyor ki onlar yemiyorlar, yemeyince korkuyor biraz, ürküyor onlardan. Sonradan diyorlar ki biz melekleriz diyorlar. Durumlarını anlatıyorlar. Burada işte onlara bir buzağı getirdiğini, pişirip işte takdim ettiğini gösteriyor. Yani şey, hani İbrahim sofrası derler. Buna binaendir. İbrahim Aleyhisselam sürekli böyle yemek yedirmiş, sofralar açarmış, ikram edilmiş ve bunu davet için de kullanırmış. Hatta bir rivayette işte bu kurduğu sofralardan birisine bir kafir geliyor. Tabii kafirler de geliyor, başkaları da ikram ediyor ve davet ediyor. Bu ikramı davet etme meselesi kılıyor. 70 yaşında bir kafir geliyor. Geliyor yemeğe oturuyor. İbrahim Aleyhisselam ona İslam'ı arz ediyor. Ama adam kabullenmiyor. Biraz ısrar edince adam kızıyor ve yemeğini yemeyeceğim diyor. Yemezsen yeme diyor İbrahim Aleyhisselam. Bakıyor ki kibirli bu adam. Ve sofradan kalkıp gidiyor. Tabi İsrail'i bir kıssadır fakat ibretli bir kıssadır. Yani dinimize aykırı olmadığı müddetçe anlatılmasında bir beis yok. Bu kafir çekip gidince uyarı geliyor İbrahim Aleyhisselam'a. Ve uyarıda şu geliyor. Ben 70 senedir küfrüne tahammül ettim. Sen kısa bir müddet yani küfrüne tahammül edemedin ya İbrahim. Diye uyarı gelince hemen peşinden koşuyor. Tamam gel diyor yani İslam'a girmesin de gel yemeğini ye diyor. En azından yemek ye, karnını doyur ondan sonra git yani İslam'a girmek illa yani zorunda değilsin. Tabi adam şaşırıyor arkasından koşması, gelmesi, böyle ısrarla sofraya davet etmesi. Ne oldu, ne değişti diyor. Ben senin dininde değilim, reddettim. O da ona diyor ki bana uyarı geldi Allah'tan. Senin hakkında böyle böyle bir uyarı geldi. Bu adam çok etkileniyor. Ve vicdanlı olarak konuşuyor, itiraf ediyor ve diyor ki benim gibi diyor Allah düşmanı diyor. 70 senedir yani Allah'a isyan eden. Birisi sebebiyle Allah dostuna uyarı mı geldi? Kızıldı mı yani diye şaşırınca vallahi diyor sen gerçekten hak bir peygambersin. Allah-u Teala hak bir ilahtır ve iman ediyor. O hareket onun imanına sebebiyet veriyor. O yüzden yani böyle ikram etmek kişinin gönlünü kazanmaya sebeptir. Birçok kişinin yani hidayetine o şekilde sebep olabiliriz. Bir şeyler ikram ederken, hediye verirken, ihtiyacını giderirken, yardımcı olurken, sıkıntısını giderirken bu gibi şeyler sevdirir işte. O davetçiyi sevdirir ve onun davetini de sevdirir ve İslam'a girmesine sebep olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok ikram edermiş, çok infak edermiş. Niçin müellefetül kuluba düşünün ki en değerli sahabelere hiçbir şey vermemiş. Huneyn Savaşı'nda çok ganimetler gelmişti. Binlerce deve, binlerce koyun, binlerce altın ve gümüş. Çok ganimetler gelmişti Müslümanların eline. Ve en değerli sahabeleri, ensarı bıraktı. Kalpleri daha yeni İslam'a girmiş. İslam'a girmemiş olan ama kalbi biraz meyleden müellefetül kulub deniyor. Bunlara bol bol vermiş. Ve hatta biraz sahabeler de darılmışlardı. Sonra onlara bir konuşma yapmıştı Ensar'a. Ben sizin imanınıza güvendim. O yüzden ben size vermedim. Bu dünyalık basit şeyleri bazılarının kalplerine ülfet vermek için diyor verdim. Kızdınız mı bana? İstemez misiniz insanlar develerle, koyunlarla bu dünya metaıyla, bu basit metaıyla evlerine dönsünler? Siz de Resulullah'la beraber yurdunuza dönmeyi istemez misiniz? Böyle deyince Ensar ağlamaya başlıyorlar. Tabii ki ya Resulullah diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz seni kısmet olarak kabul ediyoruz, razıyız diyorlar. Korkuları işte Mekke fethedildikten sonra bir daha belki Medine'ye dönmez. Aleyhisselatü vesselam. Orada kalır, kendi vatanında kalır. Ama aleyhisselatü vesselam ahde vefa babında hayır sizinle beraber geleceğim, sizinle beraber yaşayacağım. Yani sizin böyle güzel bir kısmetiniz var. Ben sizinle beraberim. Allah'ın size büyük bir ikramı. Boş verin bu dünya malını. O zaman anlıyorlar işin hikmetini. Bununla diyor bazı insanların kalplerine ülfet vermek istedim. İslam'a belki girerler. İşte onlardan bir tanesi de Safvan'dı. Safvan kabile reisi. Ama kafir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona infak edince bir sürü ganimetten veriyor. Müslüman oluyor, kabilesini de İslam'a davet ediyor. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Resulullah, eskiden yeryüzünde en nefret ettiğim kişi sendin diyor. Şu anda diyor yeryüzünde en çok sevdiğim kişi sensin diyor. Düşünün yani bir dünyada en çok nefret ettiği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iken dünyada en çok sevdiği şahıs Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem oldu. Niçin? Çünkü ona infak etti. Bu gönlü ne yapıyor? Celbediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cömertliğini bilirsiniz. İslam'da cömertliğiyle değil mi? Hep tanınır, anlatılır. Birçok sahabenin İslam'ına o sebep olmuştur. Bu cennetle müjdelenmiş birçok sahabe. Onların İslam'ına Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sebep olmuş. Niçin o sebep olmuş? Çünkü cömertti, infak ederdi. Çok güzel bir ahlaka sahipti. Bazı köleleri o satın almış, azat etmişti. Müşriklerin eziyet ettiği, mesela Bilal-i Habeşi onlardan birisi. Satın alırdı ve azat ederdi, kurtarırdı. Malını Allah yolunda kullanırdı. O yüzden Ebu Bekir radıyallahu anh'ın İslam'da yeri apayrıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en değerli şahsiyet Hazreti Ebu Bekir'dir. Onu o konuma getiren nedir? İmanıdır, infakıdır, teslimiyetidir. Bu önemli yani. Hatta Hazreti Ömer bile diyor, ben işte hayır konularında diyor, Ebu Bekir'le diyor yarıştım. Fakat diyor, her zaman o beni geçti diyor. Tebük Savaşı'nda Hazreti Ömer o zaman demiş, ben bugün Ebu Bekir'i geçeceğim. Malının yarısını getirmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sormuş, ya Ömer demiş, ne getirdin? Ya Resulullah demiş, malımın yarısını getirdim. Ona dua etmiş, şuraya koy demiş. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh getirmiş, koymuş. Ya Ebu Bekir sen ne getirdin? Bütün malımı getirdim ya Resulullah. Ehline neyi bıraktın ya Ebu Bekir? Ehlime Allah ve Resulü bıraktım. Deyince Hazreti Ömer demiş, vallahi ben anladım ki onu geçemem demiş. Onu o konuma getiren nedir? İmanıdır, infakıdır, o güzel amelleridir. Evet. Bir hadisinde de aleyhissalatü vesselam مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun diyor. İkram etmek çok önemli. Hatta yani diyorlar yani gelen misafir bir şey yoksa takdim edemezsen dahi en azından bir su diyorlar takdim et. Ta ki yani bu hadisin kapsamına girmemek için. Hiçbir şey ikram etmemişsin. Bari bir su ikram et, bir koku ikram et, yani bir ikramın olsun. Ama yani en güzel ikramında da bulunmak bu nedir? İslam'da en güzel şeydir yani. Amellerdendir. Çünkü kalplere yani ülfet veriyor, kalpleri ısındırıyor. Hem Müslümanlar birbirlerine ısınıyorlar. Hem de cahillerin hidayet bulmasına, kafirlerin İslam'a girmesine de ne oluyor? Sebebiyet veriyor. Birçok kafir dinini yayarken Hristiyanlar, Şiiler, başkaları parayı kullanarak dinlerini yayıyorlar. Afrika'da Hristiyanlık felaket bir şekilde yayılıyor. Sebebi ise para, destek. Onunla yayıyorlar. Şiiler de mezheplerini yayıyorlar. Özellikle Sudan'da mesela. Şeyde Pakistan'da, Hindistan'da, Mısır'da yaymaya çalışıyorlar. Birçok böyle özellikle fakir yerlerde. Türkiye'de de yaymaya çalışıyorlar. Bazen duyuyoruz yani bazı kimseleri buluyorlar, para veriyorlar. Onları kullanıyorlar. Biraz kalbi böyle yakınlaşacak olsa yani bir şekilde onlara da para veriyorlar. Borçlarını ödemeye çalışıyorlar, imkanlar sunuyorlar onları şiileştirmek için. Niye? Çünkü mal insanın en zayıf noktasıdır. Mal oldu mu insan meyledebiliyor, itaat edebiliyor. Onlar o küfürlerini, o batıl davalarını bu şekilde yayarken biz Allah'ın dinini niçin yaymıyoruz? Ve şöyle de bir gerçek var, biz bir insanın cehennemden, ebedi cehennemden kurtulması için bütün dünyanın parasını harcayacak olsak biz israf etmiş olmayız, yanlış yapmış olmayız. Öyle ki bütün dünyanın malı da harcanmış olsa biz bir kişi mi kazandık, bir kişi Allah'a mı kul oldu, küfürden mi kurtuldu, cehennemden mi kurtuldu? Bu elhamdülillah büyük bir şanlıdır. Meseleye o gözle bakmak lazım. Davette de dediğim gibi cömertlik, ikram, infak bu şeyler önemlidir. İmkan doğrultusunda tabii. Bunu davette kullanırsak Allah'ın izniyle davet çok daha bereketli olacaktır, daha başarılı olacaktır. O kadar da iktifa edelim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.